Kekten.
Kekten. Dolayısıyla adımız ne olduğu için.
Yemekleri hazırlayarak güzel yemek.
Hayatın sesleri. Türkiye'de saatlerimiz ve başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Yine bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle 15.55'e dek birlikte olmak istiyoruz. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu da hatırlatalım. Ve Hayatın Sesleri olarak Facebook'tayız, Twitter'dayız ve Instagram'dayız. Siz sevgili dinleyenlerimiz için. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İlk müziğini dinlerken diyoruz ki radyoları başında olmayan dinleyicilerimize de ulaşın, onlar da radyolarının başına gelsinler. Sizler de ayrılmayın çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası Kupası'nı kazanan Ampute Milli Futbol Takımı'yla hayatları ve o başarıya uzanan yolculuklarıyla ilgili söyleşi yapacağız müziğimizden sonra.
Arar buluruz izini bilirsin, zır deriz biz hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz, bir onuruz yolunda. Hadi bastır gönüller coşsun, o kupalar sana helal. Al gel de buralar bayram olsun.
dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olan, hepimizi gururlandıran koca yürekli insanlar şu anda stüdyomuzda. Ampute milli futbol takımının bazı elemanları, çünkü hepiniz burada değilsiniz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. Gerçekten yürekten muhteşem bir başarıya imza attınız. Hepimiz sizinle o gece tek yürektik, bizi gururlandırdınız. Neler söylemek istersiniz öncelikle? Evet, sevgili Osman, senden başlayalım istersen.
Yani az önce söze başlarken çok güzel bir cümleyle bizi tanıttınız. Evet, bizim takım olarak burada olmamız gerekiyordu. Biz çünkü başarıyı takım halinde getirdik. Diğer takımdaki arkadaşların da programları ve çok büyük fedakarlıkla şampiyonaya hazırlanmaları, onların da işlerin çıkmasından dolayı 5 arkadaşımızla beraber buraya geldik.
Evet, şu anda konuşan sevgili dinleyenlerimiz kaptan sevgili Osman Çakmak, sevgili Barış Telli, sevgili Kemal Güleş, sevgili Rahmi Özcan ve sevgili Fatih Şentürk bizlerle birlikte. Evet. Diğer arkadaşlarınız nerede?
Diğer arkadaşlarımızın da iş yoğunluğu ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi külliye davet etmesi bizim için ayrı bir onur, ayrı bir gururdur. O arkadaşların da hani o faaliyete katılabilmesi için biz de hocamıza yani bölündük. Bir otelde de bir problem vardı. O arkadaşların oraya gitmesi, yani ülkemiz bize öyle bir sahiplendi ki kimseyi kırmak istemiyoruz. O arkadaşlar o programa geldi. Biz de TRT ailesinin programına geldik.
Ne güzel, çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Evet, tabii sadece o final gecesiyle sınırlı değil. Finale gelene kadar çok uzun bir yol vardı. Neler yaşadınız o yolda? O başarıya giden öyküyü dinlemek istiyoruz sizden. Kim konuşmak istiyor?
Evet, Rahmi kaptanımız.
Evet, sevgili Rahmi.
Biz turnuva öncesi tabii ki şampiyonluk parolasıyla ilk defa gerçekleştirilecek olması nedeniyle ve Avrupa Şampiyonası'nın ilk defa Türkiye'de yapılması nedeniyle Türkiye'de kalmasını istiyorduk kupanın. İstediğimizi aldık biz, şampiyon olduk. Şuna inandım ben. Röportajımda şunu söylemiştim yine TRT ailesinde. Osman abimiz, kaptanımız Vodafone Park'ta oynamak istiyoruz dedi. Bir gün sonra ben Türk halkının inancına ve bize olan sevgisini biliyorum. Yarın 41.903 kişi, yani Vodafone stadı tamamen dolacağına inanıyorum dedim. Gerçekten de bizi yanıltmadılar. 45.300 kişi stada geldi. 45.300 kişi tribünlerde. 80 milyon kişi TRT ekranlarında bizi izledi. Bu kuponlara feda olsun. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.
Evet. Sevgili Fatih?
Ya sosyal medyada paylaşılan bir video izletti dün Barış arkadaşımız. Ünlü bir sanatçımız kendi stadın karşısında Vodafone Park'ın önünde aynen şu cümleyi kuruyor: ben şu an stada giremiyorum, stad şu an dolu, dışarısı daha dolu, arkadaşlar biz bugün çok şey kazandık, skoru bilmiyorum ama maçı değil çok daha şey kazandık dedi. İnanın çok duyguyla izledim, çok duygulandım, sağ olsunlar gerçekten.
Evet.
Bu zaten birçok şey anlatıyor, ne kadar büyük başarı imza attığımızı. İstanbul'da, Ankara'da insanlar bu başarının ardından sokaklara dökülmüşler. Tıpkı amil takımımız gibi o coşkuyla 2002'de, 2008'de yaşadığımız duyguyu, ambiyansı bugün 9 Ekim'de 2017'de biz yaşattık. Ne mutlu bize, ne mutlu 80 milyona.
Evet, hepsine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü maça ilgi muhteşemdi. Bayraklarla, marşlarla sizi desteklediler. O gece Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, evet, herkes tek yürek olmuştu değil mi sevgili Barış?
Aynen öyle. Ben o ismi de vermek istiyorum. Yunus Künçe sanatçımız, sağ olsun yola oturmuş. Yani ben giremiyorum diye böyle birlik beraberlik çağrısını yapıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Tabii şampiyona kolay olmadı. Biz yılların vermiş olduğu emekler sonucu ülkemizde olan şampiyona da bu kupa gitmeyecek dedik. O şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Hocalarımız, kaptanlarımız, takım arkadaşlarımız birlik beraberlik. Hepimiz çok inandık. Biz bu inancı aldığımız maçlarla sizlere yansıttık. TRT ailesi sayesinde. Ve bu şekilde de Vodafone Park'ı istedik. Biz inanıyorduk yani. O kupayı biz alacağımızı.
Ama bu şey değildi mesela. Osman abinin orada Vodafone Park tamamıyla içten, tamamıyla doğal an ayarlanmış bir şey değil. O çeyrek final maçından sonraki heyecan ve coşkusu.
Oraya çıkınca mı alacağınızı hissettiniz?
Daha yarı final maçı varken Osman kaptanımız finali Vodafone Park'ta yani oynamak istiyoruz diyor.
O kadar inanmışsınız yani. Bu kadarı. Evet.
Bu tamamen içtenlikle ve kalpten söylenen bir şey olduğu için söylediğimiz gibi 45.300 kişi gelip ve 20.000'e yakın kişi de benim özde dayım olmak üzere giremiyor.
Evet.
Yani o duyguyu sizlere yaşattıysak ne mutlu bizlere, ne mutlu Türk'üm diyene. Tabii ki hedeflerimiz bitmedi. Her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte TRT hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sadece 9 Ekim'de herkes bizi tanıdı. Şimdi ben ampute futbol deyince herkes tanıyor. Önceden ampute futbol milli sporcuyum derdim yeni tanıştığım kişiye. Ampute nedir diye sorduğunda ben açıklama yapardım. Engelli futbolu vesaire oyun kurallarından. Şimdi ampute futbol diyorum. Hemen bir fotoğraf falan zaten çok güzel bir duygular yaşıyoruz. Gerçekten futbolcu olduğumu hissediyorum.
Ne güzel. Kendi. Gerçekten yürekten kutluyoruz. Bu arada lütfen çaylarınızı da yudumlamaya devam edin. Çünkü siz oradan oraya oradan oraya koşturuyorsunuz. Buraya geldiğinizde çay dahi içememiştiniz. İlk çayınızı burada içiyorsunuz. Lütfen devam edin çaylarınızı da içmeye. Bu arada sevgili Kemal neler söyleyecek acaba?
Biz şimdi 8 aydan beri durmadan çalıştık biz. Daha şampiyonaya biz en son ilk kampımızı yaptığımızda 197 gün vardı daha. Mesela 8 ay boyunca hiç durmadan çalıştık biz. O yüzden şimdi daha şampiyon olduk biz. Mesela kupamızı aldık. Çok mutluyuz. Ben de daha yeniyim zaten. Ampute futbol milli takımında.
Milli takımdaki ilk o zaman
o yüzden çok mutluyum.
İlk çıktığım maçta gol attı.
Saçları kesilmesi gerekiyordu bir de.
Aynen.
Saçlarını da kesemedik.
Milli olduğumuz için saç öyle bir alet var mesela. Yeni gelen milli takıma yeni gelen seçilen arkadaşlarımızın saç kesiliyormuş.
O da kenarını kestirdi kendisi.
Evet çok güzel. Peki şimdi 25. dakikada Ömer'in golü vardı. Ondan sonra ilerleyen dakikalarda 50'de tam karşı taraftan bir gol geldi. Eyvah her şey bitti derken 50 artı 1 de sevgili Osman.
Biz bitti demeden.
Evet. Takım halinde bir tişörtümüz vardı. O gün zafer sarhoşuyduk. O tişörtleri giyemedik. Hepimizin ve yöneticilerimizin de beraber biz bitti demeden bitmez bir tişörtümüz vardı. Onu yaptırmıştık. Ya yani o kadar çok inanmıştık ki takım halinde. O dakikada Barış kardeşim çok iyi hissetti yani korneli kullanırken. Ben de vurayım mı? Rami kardeşime mi vereyim? Bir Rami'nin kramponunu gördüm. Bir Fatih'in ayağını gördüm.
Biz de hala diyoruz ki niye top atmıyor?
Yani. Şimdi hani bazen yani Cenab-ı Allah zaman durur ya.
Evet.
Ben süreci öyle bir şimdi izliyorum. Defalarca da izliyorum. Her dakika fırsat buldukça onu izliyorum. Ya ben bu topu Rami'ye niye atmadım? Bu topu Fatih'e önceden atmam lazım. Yani o saniyelerden önce Barış'a ikinci tekrarda olması gerekiyor. Niye atmamışım? Ben süreyi kendim durdurmuşum. O dakikada saati dünyada durdurmuşum. Yani Rami mi Fatih mi derken çünkü ben Barış'ın bireysel yeteneğini çok iyi bildiğim için yıllardır beraber futbol oynuyoruz. Dışarıdan Rami'ye veya Fatih'e o daha müsait, o daha iyi çıkarır derken ben de son cümlede şimdi dedim köşeyi çok iyi görmüştüm. Barış kardeşim de öyle bir bıraktı ki sadece bana içimdeki iman gücüyle vurmak kaldı. Evet yani o uzak
köşe. Ve o vuruşta bizi şampiyonluğa...
7 yılda gelen bir iman gücü.
7 yılda bir gol atıyor. 7 yılda.
Ne güzel.
O turnuvada golcüler atamadı yani final maçında.
Tabii kaçırdık evet. Falan.
Kaptanımız defans olmasına rağmen gemisini kurtardı.
Evet.
Defans oynuyordum genelde. Hep arka plandaydık. Genelde biliyorsunuz dünyada her zaman...
Hücumcular konuşulur.
Orta saha... Konuşalım mı konuşmayalım mı cümlesi olur. Defans hiç konuşulmaz.
Yani, hata yaparsa konuşulur.
Evet hata yaparsa işte ya ben şunda da aklıma gelmedi değil. O gece uyuyamadım ben gece 3'e kadar. Çünkü az önce Barış kardeşimin bir söylediği cümle vardı. Fatih de biz daha finale çıkmamışız. Çeyrek finalde ülkemizin Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakanı'ndan ve Spor Bakanı'ndan biz bu müsabakayı Vodafone Park'ta oynamak istiyoruz diyor.
Evet.
Ya böyle bir sorumluluğun altına girdik. Bir gün sonra Polonya maçını düşünmeden Yani finali oynayacağız diye öyle bir aramızda kenetlenmişiz ki, öyle bir inanmışız ki yani kaybetme
ne kadar söz. Önemli değil mi o inanç?
Zaten
o,
her şey
o maçı. Takım İnanmak ruhu. Yani
aslında biz Türk milleti olarak inanmışız. Ben tabii. inandığımızı şurada anladım. Çeyrek final maçında, Rusya maçından sonra Osman abi çağrıyı yaptıktan sonra bir gün sonra biz Polonya maçını oynamadan akşam. Beşiktaş Spor Kulübü açıklama yaptı. Onlar da inanmış. Şunu söylediler açıklamalarında. Biz milli takımımıza inanıyoruz. Finali oynayacaklar. Finalde de Vodafone Park'ta ağırlamaktan gurur duyacağız.
Ki saha bakım çalışmaları varken.
Evet.
Çalışmalar iptal ediyor.
Milli takım arasından dolayı saha bakım çalışmaları varken
burada
iptal
ediyor. Burada Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun haklarını yiyemeyiz. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonumuz da İzlanda maçı öncesi milli takım kampa girmesi gerekirken Riva'da değil de biz varız diye Antalya'da kampa girdiler. Onlar da bize büyük kucak açtılar.
Evet, evet.
Bu konudan dolayı tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu da bizlerin üzerinde. Türkiye Bedensel Engeller Federasyonu da bizim üzerimizde çok önemli var. Özellikle ben burada ligimizde mücadele eden kulüplerimize, Ampute Futbol Camiası'na çok teşekkür ediyorum. Yani her birimiz ayrı bir kulüpte, kendi kulüplerimizde futbol oynuyoruz. Bu çocukların ve hani çocuklar derken ben bir ağız alışkanlığı genelde abileri olarak evet. şey yaptığım için diyorum. Yani bunların gerekse gelişiyle gidişiyle ilgili bir aile olarak devamlı bu cümleyi kullanıyoruz ama buradan ailelere sesleniyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Anne hayatta olan annelerin tekrar tekrar ellerinden öpüyorum. Rahmetli olana Allah mekanlarını cennet eylesin diyorum. Yani bu başarı öyle bir serüvenden geçti ki bundan sonra bu başarıyı bu kahramanların elinden kimsenin alacağını tahmin etmiyorum. Doğru zaman doğru yerde.
Biz de alıştık zaten evet. bekliyoruz artık devamını.
Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini aldıktan sonra, Türkiye Futbol Federasyonu desteğini aldıktan sonra, Spor Bakanımızın desteğini aldıktan sonra bu saatten sonra doğru zaman, doğru yerde, doğru insanlarla çalışılırsa dünyada bu saatten sonra ampute futbol Türkiye'den sorulur.
Evet. Süper.
9 Peki. Ekim. Tarihi unutulmayacak. Tarihte bugün diye başlık atıp ne olduğunu söylerler ya.
Evet.
Bundan sonraki ve bundan sonraki 10 yıllarca sonra 9 Ekim tarihi hiç unutulmayacak. Tarihte bugün dediklerinde ampute futbol milli takım Avrupa şampiyonu diyecek.
Daha çok evet. tarihlerimiz olsun öyle
i̇nşallah,
unutulmayacak.
İnşallah.
Bir ilkti Fatih onu kastetmek istiyor.
Evet. Hayır bundan sonra da hep olsun. ve biz tarihte bugün de onları da konuşmaya devam edelim. Peki bu arada sevgili Osman'ı ben pek çok kez Bilkent Rehabilitasyon Merkezi'nde görüyordum. Acaba ne için oradaydı diye sormak istiyorum. Orada olmanın amaçları arasında bugünün önemi var mı?
Tabii ki takım arkadaşlarım da çok iyi biliyor. Çalışmayı çok seven biriyim. Ben bir şirkette çalışmam var. Savunma sanayi, Roketsan'da çalışmam. Dolayısıyla öğlen sonraları idari görevli olarak
evet.
geliyordum. Hani bireysel idman olsun, takım idmanlarımız olsun. Yapıyordum bazen kendi aramızda da milli sporcular da ayrı kulüplerde olmasına rağmen geliyorlardı. Beraber orada bizim tesisimiz çok iyi olduğu için acaba topluma birini kazandırabilir miyiz? Yeni gazi olan arkadaşlarımız veya yeni engelli olmuş trafik kazası veya hastaneye tedaviye gelen kardeşlerimizin ampute futbolu nasıl tanıtırız? Nasıl anlatırız? Bu konuda hastane yönetimi olsun, değerli komutanlarımız olsun bize çok destek veriyorlardı. Biz de bu desteği nasıl doğru yerde anlatabiliriz diye. Devamlı rehabilitasyon merkezindeyim. Gerçekten kendi
Peki,
evim gibi görüyorum.
Oradan geliyorum. Hiç milli takıma kazandırılmış var mı?
Namlı kardeşim.
Hepimiz.
Hepiniz oradan. Evet.
Fatih kardeşim hariç yeni mahalle şimdi Osmanlı oldu. Orada yetişti. Barış kardeşim mesela yıllarca TSK'ya hizmet etti. Rami kardeşim aynı. Şimdi Kemal'i yetiştirdik. Muhammed kardeşim var. Ona Mehmet Yunsur. Milli sporcularımızdan.
Uğur Hocam.
Uğur Hocam baş antrenörümüz.
Evet.
Milli takımda
Peki ne kadar zamandır futbol oynuyorsunuz? Birazcık da hayat hikayenizi dinleyelim. Örneğin sevgili Barış'tan pardon sevgili Kemal'den başlayalım.
Ben 2011'de ayağımı kaybettim. Bir trafik nedeniyle sol bacağımı kaybettim.
Trafik kazası mıydı?
Evet yok kaya düştü normalde de. Trafik kazası olarak geçiyor.
Evet.
Meskun mal.
2011'de TSK Rehabilitasyon Merkezi'ne geldim ben. Bilkent'te. Orada bizim protez atmak için ben geldim oraya. Bizim şu anki ampute futbol milli takım antrenörü, baş antrenörü Uğur Özcan. Beni takımına davet etti, futbol oynamak ister misin diye. Ben yok dedim mesela o zaman. Bu herhalde bunun psikolojisini bozuk dedim. Bu ne demek istiyor yani şu an? Bakıyorum benim bacağım yok yani. Bu şimdi çocuk mu kandırıyor yani dedim. Ben o zaman zaten 12 yaşındaydım. Sonra ben 2012'de memlekete gittim. 2013'te geri geldim ben Ankara'ya. Protezde bir neden çıktı. Onu yaptırmak için geri geldim ben. O zaman da bizim şu anki ampute futbolunun takım kaptanı Osman Çakmak beni o zaman şeye götürdü. Beni aldı. Ben o zaman teknik sandalyede oturuyordum. Beni sürdü. Soyunma odasına götürdü. Üstümü değiştirdi. Beni aldı sahaya götürdü. Elime değnek verdi. Ayakta duramıyorum. 2013'te evet. 2013'ten sonra öyle ben bir dönem boyunca üstümde durdu. Kaleden tutmayı, topa vurmayı falan. Bir sene boyunca öyle geçti. Şimdi çok şükür milli takıma kadar yükseldim.
Ne güzel, ne mutlu. Takımın en küçüğü sen misin yoksa?
Şu an milli takımın en küçüğü ben. Evet.
Evet. Peki devam edelim sevgili Barış.
Yani benim aslında futbola yabancılık çekmedim. Çünkü bir futbol topunun peşinde koşacağım diye minibüsün altında kalarak ayağımı kaybettim. 4 yaşındayken. Ya o günden bugüne o aşıklığım devam ediyor. Bitmiyor yani o futbolu, yani futbol topunu görünce hemen Osman abim bazen antrenman öncesi bana kızar. Topu görünce hemen dayanamam, hemen çıkartırım, oyun oynarım. Kendi futbol show dediğimiz şeyleri yaptığımda 2 dakika otur yanımıza falan diye sistemde bulunsa da bile o tamamen işten gelen bir aşıklık. Yani onu görünce dayanamıyorum.
Burada bir cümlenin arasına girmek istiyorum.
Tabii lütfen.
Takım kaptanı olarak evet Barış çok iyi bir konuya değindi. Topu o kadar çok seviyor ki topla oynamayı. Tabii biz de sahaya çıktığımızda hoca bir şey anlatacak. İşte takımda herkesin psikolojik olarak antrenmana hazır olup olmadığını bakacağız. Barış hemen topu alıyor sektiriyor. Ben de dedim ki Barış tamam her şeyin bir zamanı var. Biz de sektireceğiz bir bekle. Tabii Barış topu vermiyor o ara. Oturduğu yerde yine topla oynuyor. Yani bir şeyler yapıyor. Biz final maçına çıkarken Barış dedim tam senin maçın.
Sektir dur.
Yok. Kameraya oynamayı çok sever. Dışarıda 280 tane kamera var.
Burada da var şu anda evet. Bir kamera.
280 tane kamera var dedim. Barış sen bu işi çözersin. Hafif de böyle poposuna vurarak. Hadi Barış sen bu işi çözersin dedim. Ya Barış bana top mop vermez. Bugün nasıl oldu? Dakika 50. Yani yıllardır TSK'da da beraber futbol oynadık. Yıllarda da milli takımdayız. Bana verip verebileceği o bölgede tamam maçın içinde veriyor. Ama o bölgede hücum bölgesinde verip verebileceği en değerli top buydu. Ona da karar verdi verdi.
Ama müthiş verdi.
Evet veriş pozisyonu şey açı. Topu gönderişi açısı her vermiş. Şey. Evet.
Evet.
Evet. Ne gitmiş de vermiş. Ben de, evet Barış kardeşim devam ediyor.
Ama o topu da ne güzel gole çevirdiniz yani.
Ya öyle bir yetenek vardı mı? Çocuklar bilmiyordu öğrendi.
O yeteneği biz çok geç fark ettik. Ama öyle bir güzel oldu ki 45 bin kişinin içinde ve milyonlar televizyon başında.
Biz alsak bu kadar belki şey olmaz.
Aynen öyle. Yani Osman abinin hem
beklenmedik bir gol.
Hem gazi olması, kaptan olması, defans olması.
Noktayı yani, koydu yani.
Koydu. Fena koydu.
Ya 2007'de bir önemli maçta gol atmıştı. Bir de 7 yıl sonra finalde attı. Yani adam duruyor turnuvayı gözünde vuruyor hesabım.
Zaten soyunma odasında bana demişti ki orada ben işte yarı final maçında sakatlanmıştım işte duygusal anlar falan yaşıyordum. Kes dedi ya yeter dedi. İçimi dağlama dedi. Sen yoksan ben varım. Görüşürüz dedi. Bunu dedi.
Sözünü de tuttu ama.
Sözünü tuttu ama.
Tuttu evet ne güzel. O zaman bu takımda her söz veren sözünü tutuyor o zaman. Yerine
evet,
getiriyor değil mi?
Evet ben konuda kardeşlerime çok güveniyorum. Ama yani her başarının perde arkası vardır. Özellikle Barış, Fatih, Rami yıllardır. Çoğu müsabakayı tamam belki fiziksel olarak hoş bir şey değil ama özellikle son final maçına sakat olarak Alican da baş parmağı devre arası bir sıkıntı olmuştu. Rami biz maç konuşması yaparken son sahaya yemin edip çıkacağımızda Fatih kardeşim ağlıyordu. Gerçekten ben hani hocaya söylüyor beni iyileştir yani maça kalmış 20 dakika. Tıpta böyle bir şey yok ama Fatih hala yalvarıyor. Bir gün öncesinden yalvarıyordu. Bir gün öncesindeki maçta sakatlanmıştı. Yalvara yalvara son 20 dakika kalmış. Ha hocam bir şeyler yap yani.
İlla çıkayım.
Evet, evet. Ağlayınca ya bizi yalnız bırakmak istemiyor. Yani ters bir şey olmasını evet, istemiyor. Evet. Onun için ağlayınca ben de dayanamayıp o anda öyle söz vermişim.
Vermiş bulundun abi.
Sözünü tuttum.
Evet. Peki sevgili Fatih'i de dinleyelim hem öyküsünü.
Ya topun peşinde koşarak olmadı benim. Motor bisiklet kazasında oldu.
Sahaya yani. Giderken.
Sahaya giderken çalışıyordum.
Akşam yetişti.
18 yaşımda işte o zaman ÖSS vardı. ÖSS sınavına falan hazırlanıyorduk. Bir kaza geçirdim işte. Akabinde ayağımızı kaybettik. Yaklaşık rehabilitasyon sürecimiz falan 8 ay sürdü. 8 ay sonra arkadaşlarım geldi işte amatör futbol diye bir şey var. İşte oynar mısın falan reddettim. Oynayamam dedim. Ya, utanırım dedim ya. O kanadenler falan çıkacağız işte insanlar ne düşünür falan o algı üzerinde hala var. Hı hı. Ya çünkü herhangi bir daha öncesinden herhangi bir engelli arkadaş görmedim. Protez görmedim. Çevremde olan bir şey değildi. Daha sonra arkadaşlarım ikna ettiler götürdüler. Girdim bir daha da çıkmadım.
İyi ki ikna etmişler.
Aynen iyi ki ikna
Ne kadar etmişler. Önemli değil mi o rehabilitasyon evet. süreci? Yani hiçbir şey yaşamayacağım derken belki dünyaya küsmüşken
tabii,
yeniden
tabii.
hayata tutunmak, bağlanmak ki müthiş bir enerji. Kendinizle çok barışıksınız gerçekten. Bu çok önemli. Bu da işte takım olarak takım ruhuna da yansıyor. Dolayısıyla sahadan da sonuca da yansıyor.
Yani çok özür dileyerek çok söz hakkı alıyorum ama.
Estağfurullah.
Özellikle Fatih kardeşim mesela burada olmasa bu cümleyi kullanmayacağım. Fatih kardeşim gibi birkaç tane daha kardeşimiz var. Çok duygusal Fatih. Mesela Rami'yi rabite etmek çok kolay. Barış'ı rabite etmek çok kolay. Kemal'i motive etmek çok kolay. Hı hı. Fatih kardeşim biraz daha duygusal. Yani normalde baktığın zaman Fatih'te böyle bir şey yok ama Fatih çok duygusal. O konuda hani eğer emekleri geçen hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun, Fatih topluma kazandırıp Türk milli takımın sporcusu yapmak ve bundan sonra şimdi beden eğitimi öğretmeni oldu. Fatih bazı kardeşlerimizi topluma kazandırdı. Bu bizim için çok gurur verici.
Evet, gerçekten öyle. Peki sevgili Rahmi neler söyleyecek?
Ben doğuştan engelliyim. Doğduğum İlçede Manisa doğumluyum. Orada yaşamımı sürdürürken beden eğitimi öğretmenim sayesinde ampute futbola başladım. 2005 yılında. O gün bugündür milli takımda oynuyorum. Bu turnuva ile ilgili beni mutlu eden iki şey var. Birincisi bunu her yerde söylüyorum ve söylemekten gurur duyuyorum. Şu an Türkiye'de lisanslı 600 tane ampute futbol sporcusu var. Biraz önce söylediğim gibi 45.300 tribünde 80 milyon televizyon ekranlarında bizi izlerken biz bugün sporcu sayımızı 600'den 6000'e çıkardık belki. Ailelerin bakış açısı değişti. Bizi en çok mutlu eden şey bu. Aslında Türkiye'de engelli olması kötü bir şey ama ampute evet. futbola Türkiye milli takımımıza ve ligimize kazandırılmış sporcular bizim için önemli tabii ki.
Elbette. Kaç sporcu var?
Şu anda mevcut.
Evet.
Ram kardeşimin de
600 tane.
Hayır. Milli takımda. 13 sporcu. Evet,
11 sporcu, 2 kaleci. Hı-hı. Toplamda 13 sporcumuz var.
13. Dünyanın en iyisi.
İlk hazırlık kampında bu 28'di. Hı-hı. Hocalarımızın takdiri gördüğü şekilde. Yani yeteneklerine, mevkilerine bakarak ona göre bir seçim yaptılar. Bu kadro çıktı ortaya. Hı-hı. Tabii liglerimizde de izliyor hocalarımız bu evet, değerli arkadaşlarımızı. Evet. Ona göre karar verdiler. Şu anda mevcut kadromuz 13.
İyi kadro seçmişler diyor Osman evet. abi.
Yani
ve bu Dünya Kupası'yla taçlanacak herhalde. Az önce TRT Spor'daki arkadaşlarla röportajınızda duydum. Hedef büyük yani.
Evet,
bence söz verdirelim nasıl olsa sözünü tutuyor.
Bir söz de TRT'den alalım Osman abi. Bizi Meksika'da da yalnız bırakmasınlar. Canlı yayınlar orada da devam etsin.
Ona söze gerek yok. Biz TRT'ye inanıyoruz.
Ben buradan Sayın Genel Müdürümüz İbrahim Eren'e. Rami kardeşim vardı o gün. Göreve geldiğinde biz hayırlı olsuna gelmek istedik. Programı çok yoğundu. Tabii ki biz şunu biliyoruz. Programlar çok yoğun. Ama biz sen genel müdürümüz zaten biliyordu ampute futbolu. Biz şampiyonayı anlatmak istedik. Bizi o gün saat işte ben randevu maili attıktan sonra federasyon olarak bize o gün randevu evet. vermesi, akşam mesai bitiminden sonra bizle görüşmesi bizi ayrı mutlu etti. Hı hı. Ve geldik sen genel müdürümüzle görüştüğümüzde
Tamam, sıkıntı değil dedi. Ben maçları canlı veririm. Ama siz de bana bir söz verin. Orada da o gün beş arkadaştık yine. Biz söz verdik ve sözümüzde durduk. Sen genel müdürümüzün aynı gün beni araması, takımı hepsini alnından öpüyorum. Ben de belki TRT ekranlarında da vardır görüntüsü. Sen genel müdürümün sözünü dinleyerek tüm teknik ekibin de alnından öptüm. Tüm benden büyükler normalde yaş olarak. Ama hepsini tek tek alnından öptüm ve mutlu muyuz? Mutluyuz. Fatih kardeşimin dediği gibi ligimizin de bundan sonra TRT'nin canlı vermesi, engelli camiasının tamamen bizim en büyük hedefimiz o evde oturan engelli kardeşlerimizi sahaya sürmek, sporla tanıştırmak. Bu değişik branşlar da olabilir. Bu bizim en büyük hedefimiz ve hayalimiz. İnşallah Allah nasip ederse 2018'deki dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği, Avrupa birincisi olduk artık. Dünya üçüncülüğünü artık üzerimizden attık. Meksika'dan da o Dünya Kupası'nı getirip 45.300 kişiyle sahaya çıkmıştık. 80 milyon Türk halkıyla televizyon ekranlarında, az önce siz de söylediniz, ben dayanamadım dışarı çıktım. Oğlum gol diye bağırınca
prodüktör arkadaşımız
evet.
sevgili Feray Uslu, evet.
Evet, gol deyince dedi, ben de artık geldim rahatlıkla televizyon karşısına oturup ağladım, yani sevinç gözyaşları.
Evet.
Ben inanıyorum ki biz o gün havaalanında Meksika'dan geldiğimizde, uçağımızla indiğimizde Allah nasip ederse teknik ekibe ve futbolcu arkadaşına, ampute camiasındaki arkadaşlara güvenerek bu sözü vermek istiyorum. Çünkü inandık mı başarıyoruz. Biz bu yolda inanıp başaracağımıza adım gibi eminim.
Evet, şimdi sevgili Osman, senin hikayeni dinleyelim.
Ya ben daha önce de futbol oynuyordum, koşar futbol oynuyordum. Tabii imkanlar doğrultusunda bir yurt dışına gitmem gerekiyordu. Yurt dışına gittim. Hani ailemizin de bir geçim kaynağı tabii, profesyonel olmadığın zaman futbolda bir bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Bu süre zarfında bizim herkesin, her Türk evladının düşündüğü gibi vatan borcu gelmişti. Ben de geldim vatanıma hizmet etmek için askeri birliğe başvurdum ve Manisa Doğukışlaya çıkmıştı acemiliğim. Oradan da Şırnak. Şırnak'ta da şartlar, imkanlar ne olursa olsun ülkemizi bölmek isteyen insanlar hain bir tuzak kurmuşlar. Ben de sabah mayına basma sonucu sol ayağımı kaybettim. Tabii geldikten sonra bir durgunluk oldu, bir şey oluyor. Çok hareketli birisin, çok istiyorsun. Her anne evladını çok sever, bu arkadaşlarımızın ve Türk toplumunda olduğu gibi. Annemin biraz daha bana karşı bir düşkünlüğü vardı küçük yaştan beri. Ben de o tarihte mayına bastıktan sonra annemin karşısına nasıl böyle çıkacağım diye tek ayakla. Annemin yüreği bunu kaldırmaz dedim. Ana yüreğidir. Ama biz Türk milleti olarak söz konusu vatan olunca her şeyi kaldırabiliyormuşuz. Annem de kucakladı, oğlum olsun, canı sağ olsun. Bu vatan için can verenler var, sen bir ayak vermişsin, çok değil dedi. Annemin bu duyguları beni daha çok bağladı hayata.
Ve
Sonra
sporla nasıl tutuyoruz?
sporla tanıştım. TSK Rehabilitasyon Merkezi, Engeller Spor Kulübü sayesinde ve o dönem geldiğimde Barış kardeşim mesela yaş olarak benden küçüktür ama benden önce milli takıma hizmet ettiği için, az önce Kemal'in bahsettiği gibi hani öğrenmenin yaşı yok, Osman abim beni öğretti diye. Ben de geldiğimde hocalarımız ne kadar bir şeyler anlatsa da bireysel yeteneğini, bireysel bilgileri öğrenmek için Barış kardeşim antrenman
Kesinlikle.
Sonrası bu topun burasına nasıl vuruyorum? Ben daha önce profesyonel futbolcuyum ama kanadiyenle, koltuk değneğiyle futbol oynamak biraz marifet istiyor. Mesela Rami kardeşim çok erken düşünür.
Evet.
Ben o düşüncelerimi mesela milli takımda onunla paylaştım.
Hı.
Fatih kardeşimden de hemen aynı dönemde başlamamıza rağmen aynı odada 3 ay kaldım. Ben o dönemler Fatih eşimden daha çok görüyordum.
Evet, çok
Ve
teşekkür
sonunda
ediyorum.
Başarı geldi. Biz teşekkür
Ne
ediyoruz.
güzel, başarılarınız daim olsun diyoruz. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin bugünkü konuğu, Avrupa Şampiyonası'nın final maçında hepimizi gururlandıran Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın bazı üyeleri diyelim. Diğer arkadaşların da yüreklerine sağlık, emeklerine sağlık. Tekrar tekrar teşekkür
Selamlar.
Ediyoruz. Kaptan sevgili Osman Çakmak, sevgili Barış Telli, sevgili Kemal Güleş, sevgili Rahmi Özcan ve sevgili Fatih Şentürk. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
Bizlerle
ederiz.
Birlikte
Biz
olduğunuz
teşekkür
için
ederiz. Tamam.
sağ olun, var olun.
Teşekkür Biz ederiz. Sağ olun. Çok güzel bir programdı.
bizim sözlerimiz, sevgiliye özlemimiz. İşte yeniden çıktım karşına, aldatma beni, oyalama boşuna. Haydi şimdi
eller havaya, eller havaya.
Biz el ele, gönül gönüle, biz beraberiz. Biz aşığız, biz seveniz, biz hep böyleyiz. Bir güleriz, bir ağlarız, of biz hep böyleyiz.
Türküz, doğruyuz, çalışkanız biz.
Ne mutlu diyeniz. Biz el ele, gönül gönüle, biz beraberiz.
Biz beraberiz.
Biz aşığız, biz seveniz, biz hep böyleyiz. Ağlarız of biz hep böyleyiz.
Türküz, doğruyuz, çalışkanız biz.
Ne mutlu diyeniz. Biz el ele, gönül gönüle, biz beraberiz. Biz aşığız, biz seveniz, biz hep böyleyiz. Bir güleriz, bir ağlarız of biz hep böyleyiz.
Türküz, doğruyuz, çalışkanız biz.
Ne mutlu diyeniz. Biz el ele, hep böyleyiz.
Türküz, doğruyuz, çalışkanız biz.
Ne mutlu diyeniz.
Sözcükler. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, dilimizi ne kadar etkili kullanıyoruz diyeceğiz. Özellikle son zamanlarda gençlere baktığımızda kullandıkları birkaç kelime var. Aynen. Notlar almıştım. Hı-hı. Atıyorum, sıkıntı yok. Evet. Şey falan filan gibi. ne oluyor? Nereye gidiyoruz?
Aslında bu endişe her zaman var ve her kuşakta var. Ben biraz bakarken bu sabah kal gelmekle karşılaştım. Mesela bir 10 yıl kadar önceydi herhalde. Çok evet. Kullanılıyordu. Bir diziden yola çıkarak oradaki karakterin kendi kendine uydurduğu bir ifadeydi. Ve çok kullanılıyordu kal geldi diye. Evet. Onu unuttuk mesela. Şu anda onlu yaşlarındaki genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz diyelim. Onları özür diliyorum. Onlar onu çok kullanmıyorlar. Hı hı. Ama dönem dönem bazı sözcükler bir öne çıkıyor ve çok fazla insanın çok dara düştüğü zamanlarda farklı anlamlar için kullandığı, Bülent Eczacıbaşı'nın ifadesini kullanırsak, uyduruk bir sözcük ortaya çıkıyor.
Evet. Ama şu aralarda Bülent Eczacıbaşı o uyduruk sözcükleri kullananlara ceza veriyor,
evet,
galiba.
Evet, öyleymiş. kendi çalışmalarına katılan, birlikte çalıştığı arkadaşları şirket içerisinde uydurukça, ki birkaç tane örneğini paylaşacağız, uydurukça konuşurlarsa 5 lira bir ceza uygulanıyor. Kullandıkları sözcük başına bayağı bir ceza demek bu.
Evet.
Toplanan parayla da okullara sözlük ve yazım kılavuzu hediye ediyorlarmış. Tekrar dilin bilinçli kullanımına bir hizmeti olsun diye. Ama bizler mesela gün içerisinde sıklıkla gelişigüzel konuşmaktan doğan bir şey bu. Ben de kendimi sobeliyorum. Yakalıyorum.
Evet, evet, çünkü ediniyoruz zaman zaman.
Şu aralar çok popüler olan aynen. Hatta geçenlerde bir telefon konuşması yaparken biraz da programa hazırlık yapacağım için saydım. Karşımdaki canım arkadaşım 12 defa kullandı. Ve farklı anlamlarda kullandı. Ve bunu ona söyledim. Seni kullanıyorum şu anda bu konuşmayı diye. Çünkü seninle aynı fikirdeyim anlamında kullanılırsa aynenin bir anlamı var. ama o kadar farklı anlamlarda kullanılıyor ki biz de mesela tabii tabii ya da anlıyorum yerine evet. de aynen kullanılmaya başlandı.
Katılıyorum. Doğru.
Katılıyorum. Haklısın. Doğru. Benim de söyleyecek bir şeyim var. Mesela diyalogda karşılıklı konuşmada sözü kesmek için karşımızdakinin sözüne bir ara vermek için de kullanılıyor. Biraz da bir değişik ses tonu eşlik etmeye başladı. Benim kanaatim değil ama bu işin genelde uzmanlarının dile getirdiği şey bu tür çok fazla kullanılan sözcükler karşılıklı konuşmalarda güveni sarsıyor. İçeriği boşaldığı için sözcüğün yani hani bir şöyle bir anlamda bir de böyle bir anlamda farklı farklı anlamlarda kullanıldığı için ne demek istendiği tam anlaşılmıyor ve bir anlam yükleniyor dinleyici tarafından. Ben hani biraz dikkat göstererek 12'yi sayabildim. Ama sayamadığımda da aslında bu konuşmanın karşılıklı konuşmanın içinde onlar ağır bir yük olarak kalıyorlar.
Evet.
Bir kere güven sarstığını ve temelde dikkati dağıttığını bilmek gerek. Şu aralar hep söylüyoruz dijital dünya biraz yazılı ve sanki konuşuyormuşçasına yazılı anlatıma önem verdiği için bu tür sözcüklerde çok kullanılıyor.
Evet, mesajlar da ayrı bir dil oldu zaten. Onu ayrıca bir konuşuruz herhalde.
Ona ayrıca bakmalıyız. Aslında şu anda yapılan bir iki araştırma var. Türkçe üzerine çok araştırma yok ama insanlar kendileri söylüyorlar. Mesela yakın zamanda Twitter'da karşılaştığımız bir şeydi. Aynen, haklısın, idare eder ve sıkıntı hayırlısı yok. Sıkıntı yok ve hayırlısıyla bütün ömrümü geçirebilirim gibi. Bunun arkasında aslında bir duruma dair gerçek anlamı söylemektense belli sözcüklerin arkasına gizlenme hali var.
Hı hı.
Aynen bunun en iyi ifadesi her yaş grubu tarafından kullanılıyor. Geçen ben de kendimi sobeledim söylerken. çok hoşlandığım bir sözcük değil. Çünkü ne demek olduğunu aslında bilmiyorum. Sadece ediniyorum, bulaşıyor.
Evet.
Yani tıpkı moda gibi aslında bir dönem kullanıyoruz. Kardeşleri de var. Onun bir kardeşi de atıyorum. Sallıyorum da denebilir.
Evet.
Atıyorum aslında varsayıyorum. Bir örnek vermem gerekirse şöyle düşünebiliriz gibi sözcük öbeklerinin yerine kullanılan.
O zaman
bir
atmasınlar. Yapı. Örnek versinler.
Evet, atmasınlar. Biraz saygısızca geliyor. Hemen söylemek isterim. Özellikle iş merkezli konuşmalarda atıyorum ifadesi çok tehlikeli bir ifade çünkü karşı tarafa ciddiyetsiz ve hazırlıksız olduğunuz izlenimini de verebilir. Yine çok yanlış kullanılan sözcüklerden biri tırsmak. Ben bunu defaatle genç arkadaşlardan duydum. Tırsmak sözcüğü aslında hayvanların bir içgüdüsel durumuna karşılık gelen bir sözcüktür. Özellikle de vahşi hayvanların yani evcilleştirilmemiş hayvanların korktuklarında bedenlerini yere eğerek, boyunlarını yere eğerek korktuklarını hissettirdikleri an buna tırsmak deniyor. Fakat örneğin ciddi bir iş görüşmesi sunum sırasında şirket temsilcisinin şu anda bu soru karşısında ben tırstım dediğine ben şahit oldum. Kendilerine çok büyük haksızlık. Sözcüklerin anlamlarını bilmekte fayda var. Ediniliyor. Yani çok düşünülmeden kullanılıyor o sözcükler.
Maalesef. Maalesef.
Yine bir diğeri İngilizceden tercüme sözcük dönüşmesi diyebiliriz. İfade dönüşmesi. İşte tam da Bülent Eczacıbaşı'nın karşı çıktığı nokta burası. Geliyor olmak, bir şeyi yapıyor olmak, binaya giriş yapmak, binadan çıkış yapmak gibi ifadelerdir ki Türkçe'de karşılığı yok. Yani gelmek, gitmek, yapmak gibi zaten fiillerimiz var. Yaptım diyebiliriz.
Bir dönemde kendine iyi bak vardı.
Evet, evet.
O İngilizceden take care of yourself'ten gelen.
Evet. O da mesela Türkçe'de çok altı boş bu tür sözcüklerden bahsederken benim gözümün önünde hep bir örnek canlanır. Bazen şu kaldırım taşları bir tadilattan sonra yerine konur ama altı doldurulmaz.
Evet.
Ve siz adım attığınızda şanslıysanız kuru havada, şanssızsanız yağışlı bir havada taş boşa gider ve altında ne varsa işte yukarıya doğru püskürür ve adım boşa gider. Bu tür sözcükler aslında tam da o altı desteklenmemiş kaldırım taşları gibidirler ve bizi yolda bırakırlar. Kendine iyi bak bunların en iyilerinden biri, en iyi örneklerinden biri. Çünkü Türkçe'de karşılığı yok. Daha daha hüzünlü olanı vardı. Bugünlerde çok duymuyorum onu. Kendine iyi davran. Bu daha da hani Türkçeleştirme gayretiyle türetilmiş hali. Bu plaza Türkçesinin yan etkisi. Plaza Türkçesi çok daha rahatsız edici. İşte bir tane örneğini aldım. Plaza insan olmadığım için edinmem gerekti. Patron soft kopileri revize etmemizi istedi. Diğer şirketlerden gelen revizelere ve handikaplara daha sonra fokuslanalım gibi bir ifade var. Bu yarı Türkçe, yarı İngilizce. Tabii ki iyi düzey İngilizce bilen yüksek eğitimli insanların kendi iş alanlarında konuşurken zaten İngilizce bilen insanlarla sorunsuz iletişim kurma gayretinden doğmuş. Ama artık tamamen bir jargona dönüşmüş durumda plaza Türkçesi. Hiç anlaşılmıyor. Tecrübe edilmiş etmek mümkün. Herhangi bir şirketin üst düzey genç yöneticileriyle sohbet ettiğinizde bunlardan, bu ifadelerden en az 10 tanesiyle karşılaşabiliyorsunuz. Ama bizim gibi günlük plazalarla işi sadece dışarıdan bakmak olan insanlar için söyleyebiliriz. Günlük dilde yine çok kullanılan ama kullanılmaması gereken Arapça orijinali çok anlamlı ama bize falan filanla gelen, fulan evet, bilinmeyen kişi anlamında Arapça bir zamir, sıfat. Dolayısıyla bizim dilimize örneklendirilmesine gerek kalmayan, tahmin edilebilir anlamında falan filanla gelmiş ama biz onu bozup bir de falan yapmışız. Falan hepten hani karşı tarafa çok nasıl söyleyeyim, uygunsuz bir eğitim halini yansıttığı için hiç kullanılmamalı. Ben sizden biraz daha bu konuda gerideyim. Sizin profesyonel alanınız bazen topluluk içinde genç arkadaşlara özellikle ama genelde her yaş grubuna şöyle bir küçük kart vizit ve resim gelmiyor değil. Lütfen gelin bunları sizinle paylaşalım. Çünkü öyle değiller, öyleymiş gibi görünüyorlar. Evet. Dikkat etmek gerek. Şey her yere girebilir. Özellikle söylenecek söz bulamadığımızda her cümlenin arasına, her
ama artık kelimelerin arasına sıkıştı.
Evet. Çünkü o anlam yetimi, Alev Alatlı'yı kısacık anayım. Afazi, yani normalde fiziksel bir rahatsızlık sözcük yetimi. Sosyal afaziden bahseder o. Sözcükleri kaybediyoruz ama duygularımız ve düşüncelerimiz içeride duruyor ve onları ifade edecek malzemeyi bulamadığımızda şeye başvuruyoruz.
Evet.
O rahatsız edici, anlaşılmadığı ya da yeterince anlamı vurgulamadığını düşündüğümüzde de daha yüksek sesle konuşuyoruz.
Evet.
O da hiç istemediğimiz bir görüntüye sebebiyet evet, veriyor.
Bir de vallahi var.
Evet, vallahi yeminden geliyor.
Ama o vallahi.
Vallahi.
Evet.
O çok güzelleri var işte. Hayır, yarın gibi.
Evet, evet.
Ama vallahi kardeş mesela, Ankaralı olma gayreti.
Hı hı.
Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Asıl Ankaralı tavır doğruya doğru. Cesarette ve güçtedir, sağlam durabilmektedir. Konuşma, söyleyiş özelliği, yöresel ağızlar önemli, onlar bizim zenginliğimiz ama onlara da sadık kalmak gerek.
Evet, kesinlikle.
Bozmak ve onu olmadığı bir şeye çevirmek aslında saygısızlık oluyor.
Çünkü dilimiz kimliğimizdir aslında baktığımızda.
Dağlarcan'ın söylediği gibi, Türkçem benim ses bayrağım.
Evet.
Bayrağa ne kadar saygı duyuyorsak konuştuğumuz diye de o kadar saygı duymalıyız.
Evet. Hatta Allah'a ısmarladık demeyi bile unuttuk. Bye var artık.
Bye bye ama... daha da hüzünlü ama hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun, çok daha değerli.
Evet, biz de Allah'a ısmarladık diyelim bugünlük dinleyicilerimize. Size de çok teşekkür edelim.
Teşekkür
ama bizler
ederim.
Yarın yine burada olacağız. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.